Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 55. Ayrım. Bahçenin kapıları ardına kadar açıktı. Ama Tayita kapıların önüne geldiğinde kratere derin bir sessizlik çökmüştü. Hafif meltem durmuştu. Bir çift bülbül son kez karşılıklı şakayıp susmuştu. Ağaçların yüksek dalları bir manzara resmindeymişçesine donup kalmıştı. Tayita durup sessizliği dinledi ve sonra içeri adım attı. Ayaklarının altındaki toprak oynadı. Yer ürperdi, dallar titreşti. Sonra ürperti şiddetli bir sarsıntıya dönüştü. Kayaların gıcırdayıp inlediğini duydu. Krater duvarının bir bölümü koptu ve gümbürtüyle aşağıdaki ormana düştü. Altındaki zemin fırtınaya tutulmuş bir geminin güvertesi gibi sallanıyordu. Tayita dengesini kaybeder gibi oldu ve düşmemek için kapının parmaklıklarından birine tutundu. Rüzgar yeniden esmeye başladı. Ama bu sefer mağaradan geliyordu. Ağaçların tepelerini yaladı ve Tayita'nın etrafındaki kuru yaprakları anafora kapılmış gibi döndürmeye başladı. Bir cesedin eli kadar soğuk esiyordu. Yerin sarsıntısı durdu ve kratere yine o gizemli sessizlik çöktü. Şimdi önündeki yol net ve davetkar bir şekilde uzanıyordu. Sonunda iri kayaların arasındaki geçitten geçerken mağarada akan suyun gümbürtüsünü duydu. Yeşilliklerin arasından ilerleyip göl başındaki açıklığa ulaştı. Her zamanki gibiydi. Sırtını devrilmiş ağaç gövdesine dayayarak otların üstündeki alışık olduğu yere oturdu ve beklemeye başladı. Eos'un gelişiyle ilgili ilk uyarı Tayita'nın ensesini yalayan dondurucu rüzgar ve kollarındaki tüylerin diken diken hale gelişi oldu. Mağaranın girişine baktı ve gümüş rengi bir sisin yükselmekte olduğunu gördü. Sonra sislerin arasından karanlık bir figürün yosun kaplı taşların arasından zarafetle yaklaştığını fark etti. Bu, Hana'nın odasında gördüğü örtülü kadındı. Yine aynı yarı saydam siyah ipekli örtülere bürünmüştü. Eos gümüşü sisin içinden çıktı ve Tayita ayaklarının çıplak olduğunu gördü. Örtülerin arasından çıkan ayak parmakları kadının tek görünen yeriydi. Kaynak suyundan geçtiği için ıslak ve parlak parmaklar büyük bir sanatkar tarafından fil dişinden oyulmuş gibiydi. Tırnakları inci gibi parlıyordu. Kadın bedeninin sadece bu kısmını gözler önüne sermişti ve ayak parmakları son derece egzotik, baştan çıkarıcıydı. Tayita gözlerini onlardan ayıramıyordu. Erkekliğinin kabardığını hissetti ve güçlükle bastırdı. Eğer sırf ayak parmaklarıyla beni bu hale sokuyorsa, gerisini ortaya serdiğinde direnme şansım olabilir mi diye düşündü. Sonunda gözlerini yukarıya kaydırmayı başardı. Örtünün ardından kadını görmeye çalıştı ama mümkün değildi. Sonra sanki tenine kelebek konmuş gibi bir temas hissetti. Kadın konuşunca da soluğu kesildi. Hayatında bu kadar melodik bir ses duymamıştı. Sanki minik kristal çanlar çalınıyordu. İliklerine kadar titrediğini hissetti. Eos, "Yüzyıllardır bana gelmeni bekliyorum," dedi. Ve Tayita, onun büyük yalanın cisimleşmiş hali olduğunu bildiği halde, elinde olmaksızın bu sözlere inandı. Tayita'nın yüzbaşı Onka tarafından bulut bahçelerine götürülmesinden sonra, Fen ile Meren, Sidudu'yu aylarca sakladılar. Kız ilk başlarda geçirdiği felaketler yüzünden bitap durumdaydı. Meren ile Fen ona karşı çok yumuşak davrandılar ve kızcağız da onlara iyice bağlandı. Her zaman birinin yanında kalması gerekiyordu. Yavaş yavaş iyileşti ve özgüvenini yeniden kazandı. Nihayet başından geçenleri ve aşk tapınağına anlatacak hale geldi. "Tek gerçek tanrıçaya adanmış bir tapınaktır," diye açıkladı. "Bütün tapınak bakireleri göçmenler arasından seçilir. Asla soylu ailelerin kızları seçilmez. Her göçmen ailesi bir kızını oraya sunmak zorundadır ve seçilmek büyük bir onur, ayrıcalık sayılır. Köyümüzdeki herkes tanrıçaya dua etmek için bayram yaptı. Beni en güzel giysilerle donatıp başıma çiçeklerden bir taç koydular ve tapınağa götürdüler. Babamla annem de sevinçten gülüp ağlayarak yanımda gelmişti. Beni başrahibeye teslim edip gittiler. Onları bir daha hiç görmedim. Fen, peki kim seçti seni Tanrıçı'ya hizmet etmen için diye sordu. Oligarşların seçtiğini söylediler. Aşk tapınağını anlat bize dedi Meren. Kız bir süre düşüncelere daldı. Sonra çekinerek alçak sesle anlatmaya başladı. Çok güzeldi. İlk gittiğimde bir sürü kız vardı. Rahibeler bize nazik davranıyordu. Güzel elbiseler ve leziz yemekler veriyorlardı. Kendi değerimizi kanıtlayınca Tanrıçanın dağına gidecek ve onun tarafından kutsanacaktık. Fen, mutlu muydun diye sordu. Başta öyleydim. Tabii ki annemi babamı özlemiştim ama her sabah bizi neşelendiren ve moralimizi yükselten bir şerbet içiriyorlardı. Gülüyor, şarkılar söyleyip dans ediyorduk. Meren, sonra ne oldu diye sordu. Kız yüzünü öbür tarafa çevirip zor duyulacak bir sesle anlatmaya devam etti. Bizi görmeye erkekler geliyordu. Onları arkadaşımız sanıyorduk. Birlikte dans ediyorduk. Sidudu sessizce ağlamaya başladı. Size gerisini anlatmaya utanıyorum. Kimse bir şey demedi. Fen onun elini tuttu. Biz senin gerçek dostlarınız Sidudu dedi. Bizimle konuşabilirsin. Her şeyi anlatabilirsin. Kız yürek paralayan hıçkırıklara boğuldu ve Fen'in boynuna sarıldı. Rahibeler ziyarete gelen o erkeklerle birlikte olmamızı emretti. Meren öfkeyle, "Kimdi o erkekler?" diye sordu. Önce Lord Akuer geldi. Korkunçtu. Ondan sonra başkaları. Daha bir sürü adam geldi. Ve sonra da Onka. Geri kalanını da anlatman lazım. Fen kızın saçlarını okşuyordu. Evet, anlatmalıyım. Bu anılar içimde bir yangın gibi. Sizden saklayamam. Sidudu derin bir nefes alıp titredi. Ayda bir kez Hana adında bir kadın doktor gelip muayene ediyordu bizi. Her seferinde de kızlardan bir ikisini seçiyordu. Seçilen kızlar Tanrıçanın dağına götürülüyordu. Bir daha asla tapınağa dönmüyorlardı. Yeniden sustu ve Fen burnunu silmesi için kare şeklinde bir keten bez uzattı. İşini bitirince bezi özenle katlayan Sidudu anlatmaya devam etti. Kızlardan biriyle yakın arkadaş olmuştuk. Adı Litane'ydi. Çok nazik, tatlı bir kızdı. Ama annesini özlemişti ve erkeklerle yapmak zorunda kaldığımız şeyden nefret ediyordu. Bir gece tapınaktan kaçtı. Bana gideceğini söylemiş, ben de onu vazgeçirmeye çalışmıştım ama kararlıydı. Ertesi sabah rahibeler onun cansız bedenini sunağa yatırdı. Bir uyarı olarak hepimizin yanından geçip onu görmesi istendi. Canavar maymunlar onu ormanda yakalamıştı. Sunakta yatan Litane artık tatlı bir kız değildi. Sidudu'nun bir süre ağlamasına izin verdiler ve sonra Meren, Onka'ya anlat bize dedi. Onka soylu bir adam. Lord Akuer onun amcası. Ayrıca Akuer'in baş casusu. Bütün bu sebeplerden kendine has ayrıcalıklara sahip. Tapınakta benimle birlikte oldu. Özel durumu nedeniyle bir kereden fazla gelmesine izin veriliyordu. Sonunda beni oradan alıp ev kölesi yaptı. Devlete yaptığı hizmetlerin ödülüydüm. Sarhoşken beni dövüyordu. Canımı yakmaktan zevk alıyordu. Bunu yaparken gözleri parlıyor, sürekli gülümsüyordu. Bir gün o askeri bir göreve gittiğinde beni görmeye bir kadın geldi gizlice. Bulut bahçelerindeki büyük kütüphanede çalıştığını anlattı. Dağa götürülen kızların başına neler geldiğini söyledi. Tanrıça tarafından kutsanmıyorlardı. Rahimleri kesilip bebekleri alınıyor ve yesin diye Tanrıçaya veriliyordu. O yüzden Tanrıçaya gizlice bebek yamyamı denmekteydi. Peki o kızlara ne oluyormuş? Ortadan kayboluyorlarmış dedi Sidudu. Yine hıçkırmaya başlamıştı. Giden kızlardan bazılarını sevmiştim. Tapınakta kalanlardan da sevdiklerim vardı. Onlar da bebekleri olunca dağa götürülecekler. Fen, sakinleş artık Sidudu diye fısıldadı. Bunları anlatmak bile çok korkunç. Meren, hayır Fen, bırak zavallıcık konuşsun diye araya girdi. Anlattıkları öfkemi kamçılıyor. Jarriler canavar. Öfkem beni onlara karşı biliyor. Yani arkadaşlarımı kurtarmama yardım edecek misin Meren? Sidiodu'nun ona dikilen iri kara gözlerinde güvenden fazlası vardı. Meren hemen, benden ne istersen yapacağım dedi. Ama bana Onka hakkında biraz daha bilgi ver. İlk öç alacağım kişi o olacak. Onun beni koruyacağını sandım. Sandım ki onunla kalırsam asla daha gönderilmem. Ama çok geçmeden günün birinde Doktor Hana beni muayene etmeye geldi. Onu beklemiyordum ama ziyaretinin ne anlama geldiğini biliyordum. İşini bitirince bir şey demedi ama Onka'ya bakıp başını salladığını gördüm. Bu kadarı yetmişti. İçimdeki bebek yeterince büyüyünce dağa götürüleceğimi anlamıştım artık. Birkaç gün sonra başka bir ziyaretçi geldi. Kadın, Onka, Albay Tinat'la Tamafupa'dayken gizlice gelmişti. Bihton'un karısıydı. Benden Jarre'den kaçmayı planlayan kadın ve erkek göçmenler için çalışmamı istedi. Hemen kabul ettim elbette. Kadın Onka'nın şarabına onu hasta edecek ilacı koymamı söyleyince de koydum. Ondan sonra Onka benden kuşkulandı. Eskisinden beter zulmetmeye başladı. Yakında tapınağa yollayacağını da anlamıştım. Sonra büyücünün Mutangi'ye geldiğini duydum. Belki Onka'nın bebeğini benden alabilir diye düşündüm. Ve onu bulmak için her şeyi göze aldım. Kaçtım ama canavar maymunlar peşime düştü. İşte o zaman da sizler beni kurtardınız. Bu feci bir öykü dedi Fen. Çok acı çekmişsin. Evet ama hala tapınakta olan kızlar kadar değil diye hatırlattı Sidiodu. Meren hiç düşünmeden onları da kurtaracağız diye bağırdı. Jarre'den kaçarken o kızlar da bizimle olacak. Yemin ederim. Ah Meren, senin gibi cesur ve asil biriyle karşılaşacağım hiç aklıma gelmezdi. Ondan sonra Sidiodu hızla iyileşti. Fen'le ikisi her gün biraz daha yakınlaştılar. Hilto, Nakanto, İmbali de onu seviyordu ama Meren'in sevgisi hepsininkinden fazlaydı. O gün Bilto ile diğer köylülerin yardımıyla kaçıp ormana gizlenmişlerdi. Meren ile Hilto, Fen'i okçuluk konusunda eğitmeye devam ediyordu. Çok geçmeden Sidiodu'yu da aralarına kattılar. Meren ona tam gücüne ve kol boyuna uygun bir yay yaptı. Ufak tefek olmasına rağmen Sidiodu bayağı güçlü çıkmış ve yaya doğal bir uyum göstermişti. Meren onlara ormandaki açıklıkta hedefler diziyor ve kızlar dostça bir rekabet içinde durmadan ok atıyordu. Fen, hedef Onka'nın kafası farz ettiğince Sidiodu attığını vurur olmuştu. Kolları o kadar kısa sürede gelişip kuvvetlendi ki Meren'in ona daha ağır olan oklar atan yeni bir yay yapması gerekiyordu. Gayretli çalışmalar sonunda o da 200 adımdan hedefi vurmaya başladı. Meren, Hilto ve Nakanto bahis oynamaya bayılıyordu ve kızların üzerine bahse giriyorlardı. Başlangıçta Sidiodu'ya avans veriyorlardı. Çünkü Fen, okçuluğa ondan çok daha erken başlamıştı. Önceleri bu avans 50 adımdı ama giderek azaldı. Çünkü Sidiodu da iyi bir okçu olmaya başlamıştı. Bir sabah yine açıklıkta turnuva yaparken Meren ve Sidiodu, Hilto ile Fen'e karşı takım oldular. Rekabet sıkıydı ve ağaçların arasından yabancı bir atlı çıka geldiğinde şamataları göklere çıkıyordu. Adam tarla işçisi gibi giyinmişti ama bir savaşçı gibi at biniyordu. Meren'in sessiz bir uyarısıyla yeni oklar çekip kendilerini korumaya hazır bir halde beklediler. Yabancı onların niyetini anlayınca dizginleri çekti ve yüzünü örten kukuletayı açtı. Meren heyecanla, "Set'in gübre kokulu butları adına!" diye bağırdı. Tinat'mış gelen. Onu karşılamak üzere koştu. "Albay, bir sorun olmalı. Nedir, hemen söyle." Tinat, "Sizi bulduğuma sevindim," dedi. "Büyük bir tehlike içinde olduğumuzu haber vermeye geldim. Oligarşlar hepimizi karşılarına dizmek istiyor. Onka ile adamları her yerde bizi arıyor. Şu anda Mutangi'deki bütün evlerin altını üstüne getiriyorlar." Bu ne anlama geliyor?
Sadece bir anlamı var, dedi Tinat asık bir suratla. Bizden kuşkulanıyorlar. Onka'nın beni hain ilan ettiğini sanıyorum. Ki Jarry standartlarına göre öyleyim. Sidudu'yu kurtarırken öldürdüğümüz maymunları bulmuş. Bu da onu delirtti. Çünkü artık onu sizin sakladığınızdan iyice emin oldu.
Ne kanıt var elinde?
Kanıta ihtiyacı yok ki. Lord Akuer'in yakın akrabası. Hepimizi mahkum etmek için bir sözü yeter. Oligarşların kararı belli. İşkenceyle sorgulayacaklar. Ölmezsek madenlere veya taş ocaklarına gönderecekler. Ya da daha beterine.
Demek ki artık hepimiz kaçacağız. Meren bu duruma endişelenmiş gibi görünmüyordu.
En azından oyun bitti.
Tinat,
evet dedi. Kanun kaçağıyız. Artık Mutangi'ye dönemezsiniz.
Tabii ki dedi Meren. Orada ihtiyacımız olan bir şey yok zaten. Atlarımız ve silahlarımız yanımızda. Ormanlara gitmeliyiz. Taita'nın bulut bahçelerinden dönmesini beklerken biz de bu lanetli yelden kaçıp Mısır'a dönmek için hazırlıklarımızı tamamlarız.
Tinat da hemen gitsek iyi olur dedi. Mutangi'ye çok yakınız. Şu uzaktaki tepelerde saklanabileceğimiz bir sürü yer var. Sürekli yer değiştirirsek Onka bizi kolay kolay bulamaz. Atlarına binip doğuya doğru yola koyuldular. Akşam üzeri olduğunda 20 fersah yol gitmişlerdi. Kitangule geçidinden sıra dağların eteklerine tırmanırken uzun kıvrık boynuzları ve koca kulakları olan iri, gri renkli antilop sürüsüne rastladılar. Hemen yaylarını gerip avlanmaya başladılar. Kasırganın üstündeki fen, sürüye ilk yetişen kişi oldu ve oku, yağlı, boynuzsuz bir dişiyi devirdi.
Meren yeter diye bağırdı. Bunda bize günlerce yetecek kadar et var. Sürünün geri kalanının kaçmasına izin verdiler ve hayvanın derisini yüzmek üzere atlarından indiler. Güneş batarken Sidudu onları bir tatlı su kaynağına götürdü. Kaynağın yanında geçici bir kamp kurup közde pişirdikleri antilop pirzolalarını yediler. Kemikleri sıyırırken Tinat Meren'e göçmen davasına sadık kuvvetlerle ilgili son bilgileri aktardı. Benim kendi alayım kırmızı sancak alayı ve bütün subaylarla askerler haber verdiğim anda silahlanıp gelecek. Ayrıca sarı sancak altındaki iki tümene de güveniyorum. Onların komutası da meslektaşım Albay Sangat'ta. O da bizden. Bir de madenlerde çalışan mahkum ve esirlerden sorumlu üç tümen asker var. Esirlere yapılan zulmü ve insanlık dışı davranışları gayet iyi biliyorlar. Onlar da emrimi bekliyor. Biz mücadeleyi başlatır başlatmaz esirleri serbest bırakıp silahlandıracaklar ve bize katılmak üzere getirecekler. Toplanma noktası üzerinde tartışmayı sürdürdüler ve sonunda her birimin kendi başına Kitangule geçidine gelmesine ve orada toplanmaya karar verdiler.
Meren, bize karşı Jarriller nasıl bir kuvvet toplayabilir diye sordu.
Aslında sayı olarak 1'e 10 oranında onlar üstün. Ama oligarşların adamlarını toplayıp üstümüze salması epey sürer. İlk şaşırtmayı yapabilir ve takipte arayı açabilirsek, Kitangule nehrinin başındaki tersaneleri tutana kadar onlarla başa çıkmaya gücümüz yeter. Oraya varınca da gereken araçlara el koyarız. Nehirde yola çıktıktan sonra akıntıyla Nalubale gölüne ulaşmamız kolay olur. Durup zeki gözleriyle Meren'e baktı. 10 gün içinde ayrılmaya hazır olabiliriz.
Meren hemen, büyücü Taita olmadan gidemeyiz dedi.
Tinat ise, Taita tek bir kişi diye belirtti. Halkımızdan yüzlerce kişi büyük bir tehlike içinde.
O olmadan başaramazsın dedi Meren. Onun güçleri olmazsa sen de halkın da yarı yolda kalırsınız.
Tinat kaşlarını çatıp, sakalını yolarak bu sözleri düşündü. Sonra bir karara varmış gibi göründü.
Sonsuza kadar bekleyemeyiz onu. Ya çoktan ölmüşse? Bu riski göze alamam.
Fen?
Albay Tinat diye lafı atıldı. Taita'yı yeni aya kadar bekleyebilir misiniz?
Tinat bir süre baktıktan sonra kibarca başını salladı.
Ama daha fazla değil. Büyücü o zamana kadar dağdan dönmezse hiç dönemeyeceğinden emin oluruz. 55. ayrımın sonu sayfa 465, devamı 56. ayrımda.